Ayrım 15, sayfa 217. Nasıl yönlendirme? Sanık aklı başında bir insan değil mi? Niye yönlendirelim? Mahkeme Başkanı. Hasan Bey, siz sorularınıza devam edin. Bunu da bir soru olarak algıladım ben. Diğer sorularınıza geçebilirsiniz. Ne diyorsunuz Sayın Evren? Siz bir düşünün bunu. Siz komutansınız, devlet başkanlığı yaptınız. Benim sorduğum soruda lehinize olan bir şey varsa niye cevap vermeyesiniz? Lütfen bir düşünün. Bir kere daha soruyorum size. Mahkeme Başkanı. Avukat Bey, dün gereken bölümlerde müdahale yapıldı sanık tarafından. Siz devam edebilirsiniz, buyurun. Cevap vermek istediği yerde müdahale edebiliyor sanık, buyurun. Düşündüğüm gibi olmuyor. Evrenin kilidini açamayacağız. Oysa konuşmaya can atıyor. Siz de onu tanıyorsunuz. Devre iktidarında hemen her konuda görüşü olan, herkese nizamat veren bir adam şimdi asla konuşma talimatı almış, susuyor. Peki o zaman ben sorularıma devam edeyim. Yönetime el koyduktan sonra ölümünden üzüntü duyduğunuz Abdi İpekçi cinayetini soruşturma gereği duydunuz mu? Cevap yok. Katilin Kartal Maltepe askeri cezaevinden askeri elbiseyle kaçırılması olayında İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı'nın ya da Kartal Maltepe askeri cezaevi yetkililerinin sorumlu olduğunu düşündünüz mü? Cevap yok. İddianamede yer verilen ve sizin talimatınızla İstanbul Sıkı Yönetim ve 1. Ordu Komutanı Necdet Üruğ tarafından hazırlanıp uygulamaya konulan 1980 tarihli Bayrak Harekat Direktifinde yer alan darbe öncesi ortamın hazırlanmasında bu cinayetin Abdi İpekçi cinayetinin bir katkısı olmuş olabilir mi? Cevap yok. 12 Eylül'ün hemen öncesinde birçok aydını hedef alan bu cinayetlerin ülkenin kaos ve çatışmaya sürüklenerek yönetilmez hale getirilmesini isteyen güçler tarafından planlandığını düşünür müsünüz? Böyle bir sonuca varılabilir mi? Toplumda yaygın bir güvensizlik duygusu yaratmış mıdır bu cinayetler? Bunlar demokrasinin askıya alınması için siyasi ya da psikolojik bir ortamı olgunlaştırmış ve ordunun tek kurtarıcı olduğu fikrinin böylece yerleşmesi amaçlanmış olabilir mi? İpekçi cinayeti olayında bu cinayetin işlenmesi ve sonra katilin kaçırılması basit bir kaçırılma olayı olarak görülebilir mi sizce? Ne dersiniz? Sayın Evren, beni duyuyorsunuz değil mi? Duyuyorum. Peki bunun devlet içinde bir çete tarafından işlenmiş bir cinayet olduğunu düşünür müsünüz? Bu Abdi İpekçi cinayetinin. Cevap yok efendim. Kenan Evren'in sorularıma cevap vermeyeceği belli oldu. Ne yapmalıyım? Yıllardır cevap bekleyen faili sözde meçhul, bizde malum katillerin mahkeme tutanağına geçmesini sağlayayım diye düşündüm. Sorularıma devam ettim. Peki, birkaç soru da Doğan Öz ile ilgili sormak isterim. Biliyorsunuz Ankara Cumhuriyet Başsavcısıdır Doğan Öz ve 1978'de, ki siz yine o zaman Genelkurmay Başkanıydınız sanıyorum, evinin önünde öldürüldü. Ankara Cumhuriyet Savcısı bir iddianame hazırladığı sırada öldürüldü ve o dönemde dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e de bir rapor vermişti. O rapor dosyanın içinde var. Orada çok açık bir biçimde diyor ki, demokrasiyi askıya almak isteyen güçler faaliyettedir ve devlet içinde Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Özel Harp Dairesi adına işlem gören yasa dışı unsurlar vardır. Ve 12 Eylül öncesinde, ki bu anarşi ve terör ortamının yaratılmasında bu yasa dışı örgütlerin katkısı vardır. Bunlar sağ örgütlere de, sol örgütlere de silah sağlayarak ülkede bir anarşi ortamı yaratmaya çabalamaktadırlar. Başarılı olmaktadırlar. Böyle bir rapordan haberiniz var mı? Var mı efendim böyle bir rapordan haberiniz? Var veya yok deyin. Bunda bir şey yok ki. Evet, Doğan Öz'ün öldürülmesinde bu Özel Harp Dairesi ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın bir katkısı olabilir mi? Başka bir şey daha sormak isterim. Devlet başkanı olduğunuz dönemde bu cinayetlere karışan ve cinayetlerden mahkum olan pek çok hükümlü ya da arama kararı bulunan insanlar var. Bunlardan bir ekibi söyleyeyim mi size? Abdullah Çatlı ve ekibi. Bunlar Ermeni terör örgütü Asala'ya karşı yapılan mücadelede kullanılmıştır diye iddialar var. Devletin menfaatini korumak adına bu tür çalışmalar için Milli Güvenlik Konseyi'nde bir görüşme oldu mu? Bunun karşılığında ilgili kişilerin haklarında açılacak soruşturmalardan kurtulacağı ya da hüküm verilenlerinin infazının durdurulacağı doğrultusunda bir teminat verilmiş olabilir mi? Doğan Öz'ün katilliği suçlamasıyla yargılanan İbrahim Çiftçi hakkında yerel askeri mahkeme 4 kez idam kararı verdi. Fakat bu karar askeri Yargıtay Daireler Kurulu'nca her seferinde bozuldu. Dosyanın içine sundum ben. Bir yazı var. Askeri Adalet İşleri Başkanı Hakim Tuğgeneral Fahrettin Kibritçioğlu yazmış. sizin döneminizde yazılmış bir yazı. 1983 tarihinde ve Fahrettin Kibritçioğlu sanık avukatlarının kendisine gönderdikleri bir yazıyı bir üst yazı ile askeri Yargıtay Başsavcılığına göndermiş. Böylece bir yazı gönderilmesi sizce usule uygun mu? Yani bir idari makamın, daha doğrusu askeri Yargıtay Daireler Kurulu'nda dosya görüşülürken Yargıtay Başsavcılığına böyle bir yazı gönderilmesi usule uygun mu? Değil, yok. Cevap yok diyorsunuz. Yok. Böyle bir yazı askeri yetkili tarafından gönderilmiş ise bu acaba yargı makamı üzerinde etkili olmuş olabilir mi? Bütün yetkilerin askerlerden toplandığı öyle bir dönemde, yani yönetime askerlerin el koyduğu öyle bir dönemde, bir askeri yetkilinin askeri Yargıtay Başsavcılığına böyle bir yazı yazması mahkemeyi etkilemiş olabilir mi? Ayrıca yine askeri mahkemenin idam hükmünden sonra yine avukatlar tarafından Başbakan Bülent Ulusoy'a hitaben yazılan bir dilekçe, Büyükelçi Üstün Dinçmen'e teslim edilmiş. Üstün Dinçmen de bunu yine askeri Yargıtay'a iletmiş. Yani bir usul var mı? Doğru mu? Böyle bir usul ile gönderilen yazının askeri Yargıtay üzerinde etkisi olmuş mudur? Sonuç olarak Doğan Öz'ün öldürülmesinden önce işaret ettiği gibi gizli örgütlerin yönlendirilmesiyle ve bu örgütlerin devlet aygıtını geniş ölçüde kendi amaçlarına uygun şekilde dönüştürerek demokrasi dışı akımları iktidar yapmayı öngörmüş olabilirler mi? Efendim, son bir sorum daha var. Mustafa Asım Hayrullahoğlu ile ilgili. Mustafa Asım Hayrullahoğlu'nu tanımazsınız. Çünkü İstanbul'da, İstanbul Emniyeti'nde, Gayrettepe'de işkence sonucu ölmüş bir insan. Ben bunu şunun için söylüyorum. Bu ölüm olayı yargıya intikal etmiş. Sanıklar, polis olan sanıklar yargılanmış. Ölümü de şöyle olmuş. Polisler Hayrullahoğlu'nu alıp askeri bir hastaneye götürmüşler. Haydarpaşa Askeri Hastanesi'nde sanıyorum. Dosyada var. Orada doktora demişler ki bir rapor yaz, şeker komasına girdi falan diye. Doktor namuslu bir insan, oturup demiş ki bana getirildiğinde ölüydü. Bununla da yetinmemiş, bir ölü muayene tutanağı yapmış. Onu da dosyaya sundum. Gerçekten büyük yaralar, bereler var üstünde. Yani bir insanın birkaç gün içinde, bir haftada bu hale getirilmesi nasıl olmuş? İnsan, yani ölü muayene tutanağı okumak zor. Siz de bir insansınız, babasınız. Şimdi şunu sormak isterim. Bu polisler yargılandı, mahkum oldular. İşkence ve fena muamele suçundan mahkum oldular. 12'şer yıl hapis cezası aldılar. Askeri Yargıtay'a geldi dosya. Askeri Yargıtay dosyayı bozdu. Tamam, buraya kadar normal. İstanbul'da bu yerel mahkeme, ilk kararı veren yerel mahkemedeki görevli hakimlerden hakim Yüzbaşı Naci Gürkan ve Nuh Çetinkaya görevden alındı. Görev yerleri değiştirildi ve yeni oluşturulan heyet konuyu yeniden adli tıpa gönderdi. Adli tıp eski raporunu, yani işkence ve fena muamele raporunu değiştirdi ve işkence sonucu ölüp ölmediği kesin değildir diye muallak bir rapor verdi. Ve bütün bunlarda askeri yetkililerin, güvenlik kuvvetlerinin şevkini kırmayalım. Şimdi siz bütün konuşmalarınızda buna yer verdiniz. Muş'ta konuştunuz, yani ben söylüyorum. Ben o dönemleri yaşadım. Ben avukatım o zaman. Muş'ta konuştunuz, Diyarbakır'da konuştunuz, birçok yerde, Balıkesir'de konuştunuz. Dediniz ki güvenlik kuvvetlerinin şevkini kırmayalım. Acaba bu mahkumiyet kararı, parantez İstanbul'da verilmiş bu mahkumiyet kararı, güvenlik kuvvetlerinin, tüm Türkiye'deki güvenlik kuvvetlerinin şevkini kırmasın diye Yargıtay tarafından askeri yetkililerin katkısıyla ya da etkisiyle bozulmuş olabilir mi? Bilmiyorsunuz. Size ulaşmamış olabilir ama benim sorum şu, böyle bir şey düşünülemez mi? Bu hakimlerin değiştirilmesinde ve adli tıp raporunun değiştirilmesinde İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı Necdet Ürük'ün etkisi olabilir mi? Görevden alma yetkisi onun çünkü, biliyorsunuz. Sıkı yönetim mahkemelerindeki hakimleri görevden alma yetkisi komutanındır, değil mi? Hakimleri kim görevden alabilir? Mahkemedeki hakimi? Peki şöyle sorayım. Gözaltı birimlerinde ve cezaevlerinde var olan işkence iddiaları konseyde konuşuldu mu? Siz bu iddialar ile ilgili yetkili mercilere soruşturma yapılması emrini verdiniz mi? İşkence yapılmasıyla ilgili iddialarla ilgili soruşturma yapılması emrini verdiniz mi? Görev yaptığınız dönemde gerek emniyette sorgu sırasında ve gerekse cezaevinde vuku bulan ölüm olayları nedeniyle ki söylendi, sayısı epey fazla olan 191 civarında insanın cezaevinde ve emniyette öldürüldüğü konusunda soruşturmalar var. Fakat bunlardan hemen hemen hiç mahkumiyet kararı çıkmamasının, verilmemesinin, yine askeri yetkililerin, güvenlik kuvvetlerinin koruma güdüsünü Bağlamak mümkün müdür? Hayır, cevap yok. İçimde kalmadı. Aklıma gelen soruların tamamını sordum. Bari tutanaklarda kalsın. Çıkıyoruz. Yanıma müdahillerden birisi yaklaştı sert bir ifadeyle. Evrene sayın denir mi? Niye sayın dediniz? Darbe lazımdı netekim. Ataerkil kurucu zihniyet kendisiyle kurduğu toplum arasındaki ilişkinin aşağı yukarı ebediyen böyle süreceğini varsaymıştı. Murat Belge. Darbeciler bütün dünyada olduğu gibi bizde de memleketin uçuruma gittiğini, eğer kendileri müdahale etmemiş olsalardı batacağını, onun için anayasa dahil bütün temel yasaları değiştirebileceklerini söyleyerek iktidara el koymuşlardı. Giderken de dediklerini fazlasıyla yaptılar. Öyle bir katı hukuki düzen bıraktılar ki, daha senesine varmadan ülkede yeni anayasa tartışmaları hala yapılamadı, o başka mesele, başladı. Şimdi darbeciler yargılanıyor ama kendilerini savunurken, siz bizim kurduğumuz düzenle bizi yargılayamazsınız, diyorlar özetle. Darbecilerin bu savunmalarına destek veren hukukçular da var. Örneğin bir ceza hukuku hocası, referandum sonrası darbeciler hakkında soruşturma başlayınca alelacele Ankara Baro dergisine yargılanamazlar içerikli bir makale yazdı. Darbecilerin kurucu irade oldukları geçici 15. madde kaldırılsa dahi haklarında dava açılamayacağı ciddi ciddi savunulur olunca bazı meslektaşlarıma biz de hukukçu uzman görüşü alıp mahkemeye sunalım, yasadaki imkanı kullanalım dedim ama kimse oralı olmayınca iş başa düştü. Anayasa hukukçusu Profesör Mustafa Erdoğan'ı yazılarından uzun süredir takip ediyorum. 1998 yılında 28 Şubat'ın 1000 yılı süreceğinin söylendiği günlerde ordu komutanlarından biri sınıra gidip PKK'ye gösterdiği tolerans nedeniyle Suriye'yi tehdit etmişti. O gün bir televizyon kanalında haber sunucusu telefonla hocaya bağlandı. Mustafa Hoca da bu komutanın bir başka ülkeyi bu üslupla tehdit etmesinin savaş ilanı anlamına geleceğini, bu görevin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olduğunu, askerin kimseye danışmadan bizim adımıza böyle bir karar almasının en hafif deyim ile sorumsuzluk olduğunu söyledi. Cesur bir çıkıştı. Bu konuşmasından dolayı hocaya soruşturma açıldı. Ankara Barosu'nda Ahsen, parantez Coşar ve Soner'le, parantez Kocabey, bürodaki geleneksel ulusalcı çizgiyi terk ederek Demokratik Birlik adında yeni bir grup oluşturmuşlardı. Biz de bu yeni oluşuma katılmıştık. Hep birlikte Liberal Düşünce Ofisi'nde hocayı destek ziyaretine gittik. Hoca çok neşeliydi. Bize çikolata ikram etti. Meğer hocanın ikizleri doğmuş, kendisini grup adına bir toplantıya da davet ettik. Geldi ve sivil itaatsizlik üzerine bir söyleyişi yaptı. Kendisiyle böyle eski bir tanışıklığımız vardı. Hoca yıllar içinde liberal demokrat tutumunu hiç değiştirmemişti. Profesör Tanel Demireli ise baroda yönetici iken tanıdım ve düzenlediğimiz panellere konuşmacı olarak davet ettik. Genç bir bilim adamı olarak yerinde tespitlerini dinlemiştik. Tanel hocadan randevu aldım, buluştuk. Konuyu anlattım. Davanın geldiği aşamayı, kurucu irade meselesinin darbecilerin en önemli dayanağı olduğunu, savunmanın bu argümanının destekleyen doktrin tartışmalarının bulunduğunu söyledim. Hatta bu görüşte olan ceza hukuku profesörünün Baro dergisinde yayınlanan makalesini de yanımda götürmüştüm. Bu kurucu irade meselesi üzerine ben de sizden bir hukuki görüş almak ve mahkemeye sunmak istiyorum dedim. Olur, ben bir şeyler hazırlarım. Sonra Mustafa Hoca ile de bir araya gelir, konuyu değerlendiririz, dedi. İki hocanın kısa sürede birlikte hazırlayıp imzaladıkları darbe yapanlar ve askeri rejim sorumlularının yargılanması üzerine başlıklı uzman görüşünü teslim alıp mahkemeye gittim. Korumasına son duruşmada yaşanan tartışmalardan olsa gerek, 12 Eylül davası avukatlarıyla görüşmeyeceğine ilişkin kesin talimat veren mahkeme başkanının açık olan oda kapısından kafamı uzatıp savunmanın "Biz kurucu iradeyiz, yargılanamayız" iddiasına karşı bizim de müdahil olarak yasanın 76. maddesi uyarınca uzman görüşü aldığımızı dosyaya sunmak istediğimi söyleyince ilgilendi. Raporu kendisine bıraktım. Hocaların hazırladığı derli toplu bir çalışma olan bu metin, darbeye karşı bir hukuki manifesto niteliğindeydi. Özellikle de şiddete dayalı bir güçle ülkede iktidarı ele geçiren bir kuvvetin yaptığının evrensel hukuk karşısında hesabının sorulması gerektiği, ikincisi, bu yolla iktidarın el değiştirmesinin kabulü halinde artık hiç kimsenin güvencede olmayacağını göstermesi açısından. Biliyoruz ki nerede şiddet yoluyla kurulu hukuku ilga ederek iktidar kuranlar varsa, Şili'de, Arjantin'de, Yunanistan'da, İspanya'da en ağır insan hakları ihlallerini gerçekleştirmişlerdir. Hukuk tanımayan insanların şimdi hukuka sığınmaları ise ironik. Hocaların bu inceleme metni fakültelerin anayasa hukuku dersinde de okutulsun isterdim. Mahkeme darbecileri mahkum edecekse gerekçeli karar için bile esas alınabilecek bir metin bence. Satır başları kısaca şöyle. Darbecilerin 12 Eylül 1980 günü televizyondan okudukları bildiride kurucu iktidardan hiç söz etmemeleri ama şimdi o kavrama sığınmaları anlamlıdır. Fiili imkansızlık nedeniyle başarılı olmuş darbelerin yargılanamaması eylemin niteliğini, parantez dönemin anayasa ve yasaları tarafından hukuk dışı bir eylem olarak tanımlandığı gereğini değiştirmez. 12 Eylül darbesiyle hasbelkader kurucu iktidarı kullananlar bu konumu ele geçirdikleri zaman yürürlükte olan bir hukuk düzeni vardı ve bu eylemleri o hukuka aykırı idi. Fiili imkansızlık yaratan şartlar ortadan kalktığında eylem yargılanabilir. Darbe yapanların aradan uzun yıllar geçtikten sonra fiilen yargı önüne çıkarılabilmeleri, her zaman siyasi bir olgu olan ve hukuki olmaktan ziyade fiili bir güç dengesini ifade eden yeni kurucu iktidarın varlığına delalet olarak da okunabilir. Kurucu iktidar oldukları için yargılanamayacaklarını iddia edenler ki bu son tahlilde yapılan eylemin siyasi bir eylem olduğunun da kabulü anlamına gelir. Yeni kurucu iktidarın kendilerine karşı da kullanılabilmesinin yolunu açmış olurlar. Darbeciler biz darbeye teşebbüs etmedik, darbe yaptık. Oysa bize ceza istenen 146. madde teşebbüs halini cezalandırıyor şeklindeki savunmalarına karşı her şeyden önce teşebbüs halinde kalmış olan bir fiili cezalandırmayı öngören kanunun gerçekleşme halini cezalandırma dışı bırakmayı amaçladığı düşünülemez. Bu nedenle tayir, tebdil ve ilganın gerçekleşmesi yani fiilin tamamlanması halinde artık fiilin cezalandırılamayacağı dolayısıyla bu durumda da suçtan ve suçun neticelerinden söz edilemeyeceği düşüncesi hukuken savunulamaz. Dolayısıyla 146. maddede öngörülen suçun sonucu teşebbüs değil, anayasayı tayir, tebdil ve ilgadır. Fiiliyatta anayasal düzeni zor yoluyla değiştirenler aslında devlet gücünü ele geçirerek rekabet edilebilir olmayan bir konum elde ettikleri için çoğu zaman işledikleri suçtan dolayı hukuken kovuşturulamazlar. Ama bu söz konusu fiili suç olmaktan çıkarmaz. Daha sonra bu suçun kovuşturulabileceği şartlar doğabilir. Nitekim şimdi bu şartlar doğduğu için suç kovuşturulmalıdır. Hiçbir hukuk düzeninin kendisini ortadan kaldıracak eylemi başarılı da olsa onaylaması düşünülemez. Anayasanın %90 gibi bir çoğunlukla halk oylamasından geçmiş olması darbecilere meşruiyet vermez. Muhalefete izin verilmeyen bir siyasi rejimde hakiki meşruluktan bahsedilemez. Çünkü hayır oyu çıkması halinde askeri rejimin devam edeceği imasında bulunulmuştur. Kaldı ki hemen bir yıl sonra 1983 genel seçimlerinde darbecilerin tercih etmediği Anavatan Partisi'nin %45-14 oy alması da bu yorumu destekler. Demokratik bir toplumda asli kuruculuk işlevi aslında halka aittir. Dolayısıyla kaba güce dayanarak bu işlevi üstlenen bir kişi veya grup halka ait olan bu temel yetkiyi gasp etmiş demektir. Darbe yapanların kendilerini yargıdan korumak için getirilen geçici 15. maddenin kaldırılması yargılamanın önünü açmıştır. Parantez, esasen rejimin sorumluluklarının kendilerini korumak için bu tür hükümler koyma gereğini hissetmeleri meşruiyet iddialarına kendilerinin de inanmadıklarının en bariz delilidir. Meşruiyetinden emin olanlar neden böyle koruyucu hüküm koyma lüzumunu hissetsinler? Darbe döneminde birçok insan gözaltında cezaevlerinde işkence ve kötü muameleler sonucu hayatını kaybetmiş, hukuka aykırı yargılamalar sonucu verilen idam cezaları infaz edilmiş ve gözaltında kayıplar yaşanmıştır. Bilindiği gibi insanlığa karşı işlenmiş bu suçların failleri için zaman aşımının da geçerli olmayacağına ilişkin değişik ülke yüksek mahkemelerince alınmış kararlar vardır. Yıllar sonra Arjantin'de 1976-1982 askeri rejimi lideri George Rafael Videla, parantez ve diğer yüksek görevliler cinayet, işkence, adam kaçırma gibi suçlardan mahkum edilmişlerdir. bazı bölümlerine yer verdiğim kurucu iktidar nedir ve iktidarın meşru kaynağı nedir sorularına cevap verdiği için önemsediğim bu metni her hukukçunun meraklısı internetten indirebilir, okuması gerektiğine inanıyorum. Çünkü Türkiye'nin kangren olmuş bir ataerkil kurucu iktidar meselesi var. Nitekim Evren'in avukatlarının hazırladığı uzun savunma metni sadece sanıkların, ki sanık oldukları dahi kabul edilmiyor, kurucu iradeyi temsil ettikleri ve yargılanamayacakları tezi üzerine oturuyor. 234 sayfalık metinde üşenmedim saydım tam 761 kez kurucu irade lafı geçiyor. Ne denir? Eskilerin deyimiyle et tekrarı ahsen velevkane 180. İyi ki bu savunmayı açığa düşüren kurucu irade meselesinin irdelendiği Mustafa Erdoğan ve Tanel Demirel'in hazırladığı metni dosyaya sunmuşum. Ayrım sonu sayfa 230.